Ayrım 10.
Nefret benzemeyeni, benzemediği için de bir olmaya engel olanı vurur hep. Tıpatıp doliler yaratmak düşü, bir doli ağılı ya da sonsuz ölüm zamanı. Diyelim öyleyse yasayı, dolayısıyla sınırı taşımış aşk, sevgileşmiş aşk, ne kadar ölümü bilerek yaşamı yüceltmek ise nefret de o kadar ölümü yatsıyarak ölümü yüceltmektir. Ancak böylesi bir sevgide ağaç, ağaç, çocuk, çocuk, resim, resim, kadın, kadın, erkek, erkek olacaklardır. Özneden bağımsız olarak beliren ama bu bağımsız varlıklarıyla birliktelikten kimi zaman usulcana bir hüznün de karıştığı, hoşnutluk duyduğum nesneler olarak. Son bir nokta. İçinde bulunduğumuz yıllar aşk üzerine bolca konuşulan ve yazılan yıllar oldu. Anadolu Psikiyatri Günleri'nin bu aktüel konuyu bizlerin düşünme ve sorgulama alanına sokması sevindirici olmaktan da öte umut verici. Çünkü aşkta da nefrette de psişik alandan sosyal ve kültürel alana açılan büyük kapılar var. Sosyal ve kültürel alandaki her değişim, her kriz neden olduğu güvensizlik ve bunun kişilerde yarattığı gerginlik duygularıyla acil aşk arayışları yaratıyor. Özellikle son 20 yıldır yaşanılanlar, yani vahşi liberalizm, yüksek enflasyon, iç savaş tehditleri, politik kutuplaşmalar, mafyalaşma, yasa temsilcisi niteliğindeki kişilerin ard arda karıştığı yolsuzluklar birçoğumuzu birer tutunamayan haline getirdi ya da getirmek üzere. Kalıcı değer yargılarının hızla erozyona uğradığı, yasaların gelişi güzel ve güçlüye göre belirlendiği bir acılı ve zor dönemden geçiyoruz toplum olarak. Daha ödenecek bedeller var mı? Bunu burada tartışmaya açmak ne yeri ne de benim şu andaki konumuma uygun. Belki bir başka Anadolu Psikiyatri Kongresi'nin toplumsal ve bireysel travma yaşantıları olarak konusu olabilir, bilemem. Şu an için bildiğim, dış sosyal desteklerini yitirmiş bir ben, üst ben işlevliğinin giderek bende yaratacağı olumsuz sonuçlar ve gerginlik. Paralizide bir ben hali, bir yandan en çılgın fantazların sanki postmodern bir hoşgörüyle gerçeğe dönüştürülmesi veya gerçekleştirilebilir umuduyla canlanmaları, öte yandan idealize edilmiş bir lider, ideoloji, inanç arayışları, bir yanda sanki bir cinsel devrim patlaması, öte yanda totaliter bir rejim arayışlarının günden güne artan sinyalleri. Böylesi bir dönemin aşkları, bilelim ki fast food aşklar olacaktır. Kapıdan çıkarken ağızda kürdanla çıkılan mekanların sunduğu aşklar. Fast food yemenin bir özelliği vardır. Yediğiniz hep aynıdır, birbirine benzer. Tıpatıp benzer şeyler yersiniz her seferinde. Dolayısıyla kayıtsızsınızdır yediğinize. Çünkü bilirsiniz, tat birileri tarafından güvence altına alınmıştır nasıl olsa. Tuzak o noktada kapanır işte. Sıradan bir aşk öyküsü. Süheyla Ünal. Bir eksiklik duygusuyla dünyaya gözlerimizi açarız. Hoş, dünyaya gözlerimizi kapatırken de aynı duyguyu yaşarız ya. Yaşarken sahip olduğumuz ya da sahip olmayı istediğimiz bir şeyleri kaybettiğimizi sanırız hep. Olması gereken ama orada olamayan o şeyi bulduğumuzda yaşamımıza anlam katılacağını, muradımıza ereceğimizi ümit ederiz nedense. Cümle eksikliklerimizin biteceği, arzumuzun nesnesine kavuşacağı anın özlemiyle yanıp tutuşuruz. Oysa bu istek ya da özlem gerçekleşmeyecek bir ütopyadır. Gerçekleştiğini sandığımız anlarda yaşadığımız hoşnutluk da bize uzun süre yetmeyecektir. İçimizdeki bir şeyler, en azından o bulma, buluşma anını yeniden yaşama arzusu bizi yeni arayışlara itecektir. Ölünceye dek sürecek bir arayıştır bu. Neden önemlidir bu arayış? İnsanoğlunun yaşamının nirengisini oluşturması niyeti. Çünkü yalnız olduğumuz, anlamsız bir dünyada yaşadığımız ve bir gün öleceğimiz gerçeğini kabul ederek yaşamak oldukça güçtür. Bu gerçek karşısında umutsuzluğa kapılmadan yaşamak için kendimizle ve bizim dışımızdakilerle etkileşerek sürekli değişme ve yenilenmeyi başarmamız gerekmektedir. Böyle bir süreçte ancak öteki ile ilişkimize önem kazandırmaktadır. Öteki ile yaşanılanlar ise Sisyphus söyleminde olduğu gibi hep yeniden ve sil baştan yaşanan bağlanma ve ayrılma süreçleridir. Bir başka deyişle anneden ayrılma, anneye bağlanma ile başlayıp yüzlerce kez tekrarlanan, bu arada bize kimliğimizi kazandıran, bir başkasını anlamamızı, bir başkası ile iletişim kurmamızı sağlayan büyüme süreci, bu sürecin dinamikleri ve diyalektiği yaşam öykülerimizi oluşturmakta. Bulma ve buluşma anlarını arama isteği, anneden ayrılma zorunluluğu ile daha doğarken başlamakta, ilk hayal kırıklığımızla birlikte ilk umudumuzu da tatmaktayız. O dönemde anne ve bebek kendilerini birbirlerinin uzantıları olarak algıladıklarından, doğumla gelen ayrılık çocuk için olduğu kadar anne için de dayanılması ve üstesinden gelinmesi zor, fiziksel, duygusal sorunlar yaratmakta, bebeklikte uzunca bir süre bakım görme zorunluluğu çocuğu ebeveynlerine bağımlı kılarken bazı duygusal ve narsistik isteklerini çocuğunun karşılaması beklentisi de ebeveyni çocuğa bağımlı kılmaktadır. Zaman geçip büyüdükçe çocuk için bu birlikte var olma süreci yerine bir birey olarak var olabilme savaşı başlamaktadır. Bu dönemde çocuk anne babasından uzaklaşabilmek için onlara karşı olumsuz duygular geliştirmek, anne babada çocuklarına ilişkin beklentilerini bırakmak durumunda kalır. Bu da her iki tarafta acı, öfke, nefret ve sıkıntı duygularına yol açar. Böylece sevgi kadar nefret de ayrılma, bireyselleşme sürecinin dolayısıyla ruhsal gelişmenin gereği olur. Ergenlikte belirgin olarak yaşanan bu ikinci kopuştan sonra gencin daha önceki bağlanma tarzına bağlı olarak öteki ile ilişkileri ön plana geçer. Bu dönemde öteki daha çok gencin kendisini görebileceği, baktığında var olduğundan, sevilmeye sayılmaya değer olduğundan emin olacağı aynadır. Dünyadaki en güzel görüntünün kendisi olduğunu duymak ister o aynadan. Bunu ona söyleyen kimse ona bağlanır. Ama bir süre sonra ayna rolündeki öteki yaşamına daha güzel, daha akıllı birisinin girdiğini söyler ona. Aynadaki görüntü bulanır. Daha iyi görüntü verecek başka bir ayna arayışı başlar. En güzel, en biricik, en vazgeçilmez, sensin diyecek aynayı bulana dek sürer bu arayış. Ayna arayışı gözlemekle başlar, göze kestirilen ötekinin üstüne atlanır. Sonra tutulup bakılır ve yaşamsal önemi olan soru sorulur. Beni en güzel gösterecek ayna sen misin? Yanıt evetse gencin çocukluğundaki bağlanma tarzıyla ilişkili olarak bir etkileşim başlar. Kimisi güvenle bağlanıp uzun süreli bir ilişki geliştirirken, kimi gergin, kaygılı bir tarzda mesafeli bir ilişki kurar. Kimisi de ambivalan bir bağlanma tarzı ile gelgitleri bol bir ilişkiye girer. Bu arada sorulan en önemli soru, bulunan kişinin gerçekten aranan kişi olup olmadığıdır. Bu durumda öteki kaçınılmaz bir şekilde sen o musun sorusuyla karşı karşıya kalır ve alınan yanıt tatmin olucu olana dek arayış sürer. Olabilirim ama sen benim için o değilsin ki der ilki. Umutsuz vakayım ben, o olamam diye mırıldanır ikincisi. Hayır, aradığın o ben değilim der, dönüp gider üçüncüsü. Godot, ben değilim diye kükrer bir diğeri. Nedense telaşa kapılıp daha soru sorulurken telaşa kapılıp ortadan kaybolur öteki. Aradığı ben olabilir miyim diye ürkekçe yaklaşır bir başkası. O değilim ama ona dönüşebilirim diye umutlandırır diğeri. Vazgeç aramaktan, öyle biri yok. Kabul edersen beni, ben varım, beni gör diye söylenir sonuncusu. Aslında yaşanan öteki aracılığı ile kendini arama, kimlik oluşturma, ben olma sürecidir. Ben olmak, kendini gerçekleştirmek, yetmez bir süre sonra benlik sınırlarını aşma, ötekinin sınırlarına girme isteği başlar gizliden. Ne var ki kendini aşmak, bir başkasına ulaşmak o kadar kolay değildir. Herkesin gerçekleştirebileceği bir şey değildir. Ama istek herkes için aynı derecede karşı konulamaz bir istektir. İlle de gücünü sınamak, sınırlarını zorlamak ister insan. Ten girer devreye o vakit, bir başkasının bedeninin sınırlarına çekilir dikkat. Onu etkilemek, fethetmek çözüm gibi görünür bu özel ve öznel olma sorununa. Benin özne olmasını sağlayacak, arzularını doyuracak bir nesne arayışına girişilir. Aşk hem tinselliği hem tenselliği hem sevgiyi hem şiddeti içermesi açısından zengin bir ortam sağlar bu özne nesne arayışına. Yansıtmalı özdeşimler aşık olma sürecinde bu ötekiyle olan özne nesne ilişkisini, yani ben o ilişkisini ben sen ilişkisine dönüştürür. Benim için özel olmasını istediğim senin dünyasında özel bir anlam kazanmaya çalışırken senden gelen olumlu yansımalar içime süzülür. Kendimi senin algıladığı gibi duyumsarım. Sendeki yansımam ve bendeki yansımam yabancılığı ortadan kaldırır. Tanıdık biri olursun sen. Yıldızlar kadar uzakken yakınıma geliverirsin. Sen olurum bir an. Seni kendi gerçekliğin, öznelliğin ve tarihçen içinde görür ve anlarım. Anlamakla birinciliğini fark eder. İki insanın farklılığı arasındaki çözümsüzlüğü algılarım. Çözmeye de yeltenmem. Umarsızlığım umursamaya dönüşür. Önemserim seni ve kendimi. Onun varoluş penceresi ürkütmez, korkutmaz beni. Cümle korkular bitince cümle eksikler de biter. Kapıları açarım güvenle. İncitilmeyeceğimi bilirim çünkü. Açılan kapıdan varlığım taşıp sana doğru akmaya, ışıldamaya başlar. Kendimi ve seni evrenle birlikte pırıl pırıl görürüm. En kırılgan, en saf, en masum çocuk benliklerimiz birbirlerini bulmuş ve karşılıklı güvence vermişlerdir birbirlerine. İçimdeki gizil, ben kendisini anlayan, tamamlayan başka bir benlikle buluşmuştur. Bu buluşma, yaşam hakkı tanınmamış iki benliğe güçlerini birleştirip eski dengelere başkaldırma cesareti kazandırır. Bu başkaldırı da bir büyücünün sihirli değneği gibi dünyayı değiştiriverir. Gözlerimin önündeki perde kalkar, gönül gözüm açılır. Hayalle gerçek arasındaki kapı aralanır, değişir anlamlar. Doğanın donuk, sıradan görüntüleri parlak bir ışıkla cennete dönüşüverir. Billur bir görünüm kazanır doğa. Müziği görür, renklere dokunurum. Yüreğim evreni içine alacak denli genişleyiverir. Kendimden çıkmışlığın esirmesine fazlaca dayanamam ama ben sana sığınmak isterim. Sen ise bana olan ihtiyacının benim seni fethetmeme, istila etmeme yol açacağını hisseder, korumaya alırsın kendini. Kendine kaçar, kapıları da içeriden kapatırsın. Sende yer bulamadığım için kös kös geri dönerim kendime. Ya da tersi olur. Sana olan ihtiyacımın beni sana köle kılacağını hissederek ben kaçarım kendime. Sana geri dönmek kalır. Ben ben olurum yeniden, sen de sen. Yeniden bakmaya başlarım sana dışarıdan, başka gözlerle. Görmek istemediğim seni göremediğimi, başka biri olduğunu fark ederim. Hoşuma gitmez gördüklerim. Değişmeni, kölem olacak bir efendi olmanı isterim. Yaşamın zorluklarına dayanacak kadar güçlü, bana bağımlı olacak kadar zayıf olmanı yani. Ayak diretir, karşı istekte bulunursun sen de. Başlar böylelikle iktidar kavgası. Ben ben kalayım ama sen değiş, benim gibi ol. Benim istediğim gibi ol. İsteğinin yarattığı bu savaşta saldırılar, savunmalar, hileler, oyunlar girer devreye. En yoğun çatışma cinsellik alanında yaşanır. Kendisini tehdit altında hisseden taraf korumaya alır benliğini. Oysa tensel haz kendini güven içinde karşısındakine bırakıvermeyi gerektirir. Kaybedilen güvenle birlikte yaşanan yenilmişlik duygusuna haz alamama eklenir. Kırgınlık, kızgınlık, suçluluk, öfke ve saldırganlık duyguları düşman kılar bizi birbirimize. Alt etme isteği ve nefret duygusu bir süre daha bağlar ve oyalar bizi. Ne var ki bu arada giderek uzaklaşırız birbirimizden ve günün birinde iki yabancı oluveririz. Bu yakınlaşma deneyiminden canımız yanar. Yakın ilişki derinden yaraladığı için yaralanmamaktan kaçınır, yüzeysel ilişkilere yöneliriz bu kez. Günümüzün kullan at tarzını ilişkilerimize yansıtır oluruz. Birbirimizin bedenlerini haz için kullanıp kullanıp atarız bir kenara. Canımız yakın ilişkideki denli yanmaz ama kendimize yabancılaşırız bu kez. O peşinde koştuğumuz hazda giderek kaçar elimizden. Daha çok bedenle, daha çok hassızlık yaşarız. Kayıp ikiye katlanır. Hem özel biri olma ayrıcalığını hem de haz alma duygusunu yitiririz. Oysa sana yeniden bakmaya başladığımda gerçekte nasılsan öyle görüp kendin olarak kalmanı kabul edebilseydim, senin varoluş tarzını tolere edip saygı gösterebilseydim kaybetmezdim seni ve sevgiyi. Sevmek sınırları kaldırmak ya da aşmak değil, sınırları tanımak, saygı göstermek olsa gerek. Bir terör olarak aşk. Erol Göka. Hiç değilse Batı için romantik aşk çağından şiddet, itiraf ve ifşaatın kol gezdiği, istismar çağına geçildiği saptamalarının yapıldığı bir zamanda aşktan konuşacağız. Birçok bakımdan olduğu gibi insan ilişkileri açısından da tuhaf bir zaman bu. Romantik aşkın üstüne alacakaranlığın çökmesiyle birlikte geçici bir karanlık bölgeden mi geçiyoruz? Yoksa endüstriyel gücümüzün azalmasıyla ve ırk sorunlarıyla birlikte istismar da Weimar Cumhuriyeti'ndeki gibi yozlaşma çağına girişimizin bir semptomu mu? Faşizm öncesi ruh haline düşüşümüzün belirtisi mi? Ya da kişisel ilişkilerimizde Amerikan bireyciliğinin acı sonuna mı tanık oluyoruz? Bu zamanda aşk, vampirlerin baştan çıkarma ayinleri kadar anlaşılmaz bir şey. Boynunuza tutkulu bir öpücük mü kondurulacak, yoksa atar damarınıza bir çift diş mi saplanacak bilmiyorsunuz. İkili ilişkilerde terörizm kitabının yazarı, psikoterapist Michael Vincent Miller ile birlikte böyle soruların ve merakların birçok kimsenin aklına takıldığı tuhaf bir zaman bu. Onlar, batılı aydınlar, kendi sorunlarına nasıl tanı koyuyorlar ve nasıl çözümler öneriyorlar? Bu yazı boyunca ele alacağız ama bu tuhaf zamanda bizim batı ile doğunun ara kesitinde katlanarak artan tuhaflığımızın içinde aşk, sorunsallığıyla nasıl baş edeceğimiz doğrusu belirsiz. Deneyeceğiz. Psikiyatri ve psikoterapi pratiğim bana bizim yaşam dünyamızda bazı kimselerin davranışlarının sorumluluğunu üstlenmeme açısından diğerlerinden daha yüksek krediye sahip olduklarını gösterdi. Hastalar bir felaketle, yeni karşılaşmış olanlar, sarhoşlar ve nihayet aşıklar. Benim bu hoşgörüde öncelikliler listeme siz de yenilerini ekleyebilir, her birisi hakkında çeşitli teoriler üretebilirsiniz. Biz şimdi zavallı aşıklarla ilgileneceğiz. Ritsos, başımıza gelen bunca bela kuruntulu yaptı bizi diyor ya, başımıza ve karşımıza gelenler, bildiklerimiz, duyduklarımız, bize ve akademiyanın önde gelenlerine tutkulu aşk denilen şiddetli, büyülü, yepyeni nesnesine sıkı sıkıya bağlı ve bireyi gündelik hayattan koparacak, kendisini feda etmek gibi radikal seçenekleri göz önünde bulunduracak kadar kuşatan evrensel bir duygu olduğuna ikna etmiş durumda. İnsan yaşamıyla ilgili bir olgu evrenselse eğer dikkat kesilmeliyiz. Çünkü oralar ideolojilerin yuva yaptıkları yerlerdir. İçerisine o kadar batmış biçimde yaşıyoruz ki aşkın ideolojik boyutu çoğu kere gözden kaçırılıyor. Oysa dikkat kesilip baktığımızda aşk yaşantısını ve aşk ideolojisini çok net biçimde birbirlerinden ayırt edebiliriz. Üstelik maddi yaşam pratiklerimizi meşrulaştıran bilgi anlamında insanlık tarihinde aşk ideolojisi kadar güçlü olanına rastlamanın pek mümkün olmadığını görebiliriz. Aşk imiş her ne var alemde, gerisi kıylı kaymış sözünün gücünü olsa olsa İstiklal Marşı dizeleriyle karşılaştırabilirsiniz. Ne aşk yaşantısına ne aşk ideolojisinin gücüne bir itirazım var. Milyonlarca insanın yaşama yoluna karışmak ne içimden geliyor ne de böylesine bir cesaret sahibiyim. Elimden olsa olsa meslek aşkıyla kim aşkı nasıl yaşıyor ya da bana bilimsel bir ifadeyle aşk yaşantısının bireysel görünümleri gibi konulara eğilmek gelebilir. Gerçekten dikkat kesilip baktığımız anda yalnızca aşkın yaşantısal ve ideolojik boyutları arasındaki ayrımı görmekle kalmayacağımızı fakat aynı zamanda gördüklerimizin bir kısmı tarafından irkileceğimizi sanıyorum. Çünkü keskinleşen dikkatimiz aşk ideolojisinin oluşumunda gündelik hayatın içinde sağlıklı ve sessiz sedasız yaşanıp giden aşk yaşantısının otantisitesi icabı kendi kendine yeten, karşısındakini manipüle etmeyen sağlıklı aşkların değil de cazgırca reklamı yapılan, tribünlere oynanan psikopatolojik aşk yaşantılarının çok daha önemli bir rol oynadıklarını hemen fark edecek. Modernliğin bireycilik ve eşitlik idealleri birçok olumlu sonucunun yanı sıra bazı zaaflara da yol açtığı ve ne yazık ki bu zaafın neticesinde kişiler arası alana sağlıklı olan değil de psikopatolojik olan insani yaşam materyali daha kolay sızıyor. Ne sızması? Psikopatolojik olan tüm kamusal yaşantıyı istila ediyor. Bu istila aşk gibi ideolojik alanlarda daha belirgin hale geliyor. Şu sokaklara, medyaya, revaçtaki şarkı sözlerine, ödüllü filmlere bir bakın ne demek istediğimi hemen anlayacaksınız. Sağlıklı aşk yaşantıları sıradanlıkla damgalanarak buralardan kovulmuştur. Öne çıkmak için gösteriye uygunluk ve eksantrik olmak gerekmektedir. Aşkta neyin sağlıklı, neyin psikopatolojik olduğuna birazdan geleceğim. Belki o sırada psikiyatrinin kılıcını böyle acımasızca savurmaya nasıl cüret ettiğimin hesabını da veririm. Ama önce söylediklerimi anlaşılır kılmaya, bunun içinde bir karşılaştırmaya ihtiyacım var. Anthony Giddens, Mahremiyetin Dönüşümü, Modern Toplumlarda Cinsellik, Aşk ve Erotizm adlı çalışmasında Batı toplumundaki aşk olgusunu romantik ve birlikte aşk olmak üzere ikiye ayırarak inceliyor. Gidens'in çalışması zaman zaman farklı kulvarlara atlamakla birlikte esasen bu ayrım çerçevesinde gelişiyor. Gidens, açıkça yansıtmalı özdeşim denilen nesne ilişkileri teorisyenlerinin son dönemlerde ileri sürdükleri patolojik savunma düzeneğine dayandırdığı romantik aşka karşı etkin ve olumsal bulduğu birlikte aşkın yanında tavır alıyor. Biz onun birçok saptamasına katılmakla birlikte bakışındaki temellerde özellikle psikopatolojiye bakışında önemli sorunlar olduğunu düşünüyoruz. 18. yüzyıldan itibaren cinselliğin cinsten ayrılması başlaması ve giderek modern günah çıkarmanın ve anatomo siyasetin biyoiktidarın odağı olması, Foucault'un bu görüşleri Gidens'e göre hatalıdır. Modernlikte birlikte bambaşka şeyler olmaktadır. Toplumsal yaşamın yalnızca kendisi değil, eskiden doğa adı verilen şey de toplumsal olarak düzenlenmiş sistemlerin hükmü altına girmiştir. Üreme bir zamanlar doğanın bir parçası ve heteroseksüel etkinlik kaçınılmaz olarak onun odak noktasıyken cinsellik toplumsal ilişkilerin kopmaz bir bileşeni haline geldiğinde heteroseksüellik her şeyin değerlendirildiği bir standart olmaktan çıkmış, elbette bu arada aşk da değişmiştir. Foucault'un yanılgısı cinselliğin günümüzde sahip olduğu önemin modern kontrol sisteminde taşıdığı değer yüzünden değil, yaşanan mahremiyet dönüşümünden olduğunu anlayamaması nedeniyledir. Gidens de tutkulu aşkın evrensel olduğu fikrindedir. Ona göre romantik aşk ise kültüreldir. Romanla birlikte batıda ortaya çıkan yüceliğe dayalı bir anlatıya yaslanmıştır. Romantik aşk, çekirdek ailenin ve çocukluğun anneliğin sosyolojik birer kategori olarak ortaya çıkmasıyla evin merkezinin babanın otoritesinden annenin sevgisine kayması ve kadının evdeki tabii ve dış dünyadan kopmuş konumuyla bağlantılıdır. Eksikliğin ötekinin fantezideki varlığıyla giderilmesidir. Ancak romantik aşk sayesinde gönül işlerinde uzmanlaşmış kadının çalışma hayatına kamusal alana çıkmasıyla birlikte aşkın doğası değişmeye, örneğin ilişki terimi ortaya çıkmaya başlamıştır. Kadınlar modernliğin harekete geçirdiği mahremiyetin dönüşümü sürecini yönetmeyi de facto üstlenmişler, kadının cinsel özgürlüğü romantik aşk ideallerini parçalamıştır. Din, gelenek gibi dışsal anlam kaynaklarının yerine insanların ilişkilerine kendilerinin anlam vermesi gerektiğini kavrayan kadınlar modernliğin duygu devrimcileridir. Onların bayraktarlığını yaptığı modern dünyada artık patolojik romantik aşkın yerine ötekine açılmaya dayanan, kişiyi değil de ilişkiyi özelleştiren, bu yüzden romantik aşkın sonsuza dek ve sadece gibi bağımlı nitelikleriyle uyuşmayan, saf ilişkiyi esas aldığından heteroseksüelliğe dayanmayan romantik aşkın paranteze aldığı ars erotikayı ilişkinin çekirdeğine sokan birlikte aşk modeli ortaya çıkmıştır. Aile içi şiddetin nedeni de erkeklerin bu eşitlikçi, saf ilişki modeline gösterdikleri tepkiden başka bir şey değildir.